şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. İran'ın nükleer programının son dakikalarındaki görüşmeler hayli baş döndürücü düzeyde geçti. Anlaşma için kıran kırana pazarlık bitmedi. Saatleri durdurma seçeneği bile gündeme geldi. Dün ulaşılması gereken mutabakat bugüne kadar uzadı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bütün ana konularda uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Müzakereleri İran adına yürüten Dışişleri Bakanı Cevat Zarif de çerçeve anlaşmayı sonuçlandırmayı ve taslak hazırlama sürecini başlatmayı umduklarını belirtti. Varılması hedeflenen ortak mutabakat ile tarafların görüşmelere 3 ay daha yeni bir aşamada devam etmesi planlanıyor. İran'ın nükleer kapasitesiyle ilgili nihai anlaşma için belirlenen takvim ise 1 Temmuz. Anlaşma ile İran'ın nükleer programının 10 yıl süreyle dondurması, buna karşılık Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması amaçlanıyor. Ancak yaptırımların ne hızda ve ne kapsamda kaldırılacağı görüş ayrılığının temel sebeplerinden bir tanesi. Yemen'de de çatışmalar ve bombalama devam ediyor. Yemenli sivillerin vurulduğu haberleri yağıyor. Sana'nın kuzeyinde vurulan yerler enkaza dönmüş durumda. İran Kızılayı Yemen'e 19 ton tıbbi yardım ile 2 ton gıda içeren insani yardım yolladı. Arap gücüne ABD'den destek geldi. ABD Savunma Bakanı Ash Carter, Arap Birliği'nde onaylanan Arap gücü planına destek açıkladı. Orta Doğu'da güvenlik tehditlerine karşı askeri güç birliğini desteklediklerini ve çıkarları karşılığında işbirliği yaptıklarını söyleyen Carter, IŞİD'le savaşan koalisyon üyelerini teşvik ediyoruz. Bu kez Yemen'le ilgili fazla yapmak istemeleri iyi bir şey. Nihayetinde onların bölgesi dedi. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Barış Adıbelli ile hem Yemen meselesini hem bunun İran nükleer pazarlıkla bağlantısını konuşacağız. Hem de NATO'nun fonksiyonuyla ilgili meseleleri ele alacağız. NATO'dan bir açıklama var, onu da aktaralım. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Rusya'dan NATO ülkelerine yakın ve belirgin bir tehdit görmediğini söyledi. Genel Sekreter bunun ittifakın caydırıcılığıyla alakalı olduğunu söyledi. Stoltenberg, NATO üyeleri mevcut güvenlik tehditlerini dikkate alarak savunma bütçelerini artırmaları çağrısında da bulundu. NATO geçen yılın sonunda olası bir Rus tehdidine karşı Doğu Avrupa ülkelerinde acil müdahale gücü oluşturma kararı almış ve bu hem Rusya'nın tepkisine yol açmış hem bağımsız uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından eleştirilmişti. Gerilim ve tartışma hala devam ediyor. Normandiya dörtlüsü olarak adlandırılan Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa, Ukrayna krizinin çözümü için yakın teması devam ettirecek. Dört ülkenin dışişleri bakanları gelecek günlerde bir araya gelecekler. Toplantı kararı Ukrayna Devlet Başkanı Piotr Poroshenko ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefon görüşmesinde alındı. Liderler Ukrayna'nın doğusundaki durumun ve bölgeye barış gücü gönderme önerisinin ele alınması için dörtlü toplantı yapılması gerektiğinde de uzlaşmış durumdalar. Irak Başbakanı Tikrit'te zafer ilan etti. IŞİD'in Tikrit'ten çıkarıldığı haberi geldi. Türkiye ile İran arasındaki tartışma da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İran'a gelme diyen vekillerden muhatabım değiller, kaldı ki ziyaretimizi o tür kişiler belirleyecek de değil diye söz etmişti. Buna Tahran'dan yine tepki geldi. Latin Amerika ülkesi Peru'da kongre vatandaşları fişlettiren Başbakan Ana Yara'yı azletti. Singapur'da genç için lidere ve dine hakaret davası. Singapur'da 16 yaşındaki bir genç YouTube'dan yayınladığı videoda geçen hafta 91 yaşında ölen ülkenin kurucusu Lee Kuan Yew ve Hristiyanlığın aşağıladığı gerekçesiyle yargılanıyor. Ankara Arap Birliği şefi El Arabi'ye bozuk attı. Sünni Arap cepheye destek açıklayıp İran'a çatan Ankara, buna rağmen Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi'nin Mısır zirvesinde Türkiye, İsrail ve İran Orta Doğu'daki gelişmelere müdahale etmeye çalışıyor demesine tepki gösterdi. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Barış Adıbelli ile Yemen'i, İran'ın nükleer anlaşmasını ve NATO'yu konuşacağız. Ancak ondan önce kısa bir müzik arası veriyoruz.
Like at one. Oh yeah, it was like lightning. Everybody was frightening, and the music was soothing, and they all started grooving. And the man at the back said, everyone attack, and they turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, fire on the money, it'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz.
Touching nothing's all I ever do. Oh, I softly call you over when you feel there's nothing left in you. Uh-huh.
Now the man at the back is ready to crack as he raises his hands to the sky, and the girl in the corner is everyone's one, and she could kill you with a wink of her eye.
Oh yeah, it was electric.
Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde konuğumuz Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Barış Adıbelli hocamız. Hoş geldiniz Barış hocam.
Efendim hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, biz Barış Adıbelli hocamızla Yemen'deki operasyonu ve iç çatışmaları ve bunun yankılarını ve bağlantılı olduğu meseleleri konuşacağız. Bir Arap Silahlı Gücü ortak güç oluşturma kararı çıktı bunun peşinden. Amerika bunu onayladı. Hava bombardımanları ve ülkedeki kargaşalar devam ediyorken İran'da, Yemen'de taraf olarak adı geçen ülkelerden İran'da nükleer müzakerelerde hayli yol almış gibi görünüyor. İki gündür yoğun müzakereler devam ediyor. Bu Arap Barış Gücü'nün hem özelliğini niteliğini, en temel bildiğimiz en eski bu türden örgütlerden NATO ile bağlantılarını ya da kıyaslamasını da soracağız. Evet hocam, Yemen'i sadece Yemen'e bakarak, sadece Yemen'i konuşarak anlamak zor herhalde. Biraz etrafa doğru da bakmak gerekiyor. Siz nasıl bakıp değerlendiriyorsunuz?
Efendim şimdi tabii gayet doğru bir tespitte bulundunuz. Yani Yemen'de şu anda yaşanan sorun Yemen'in ne Yemen'le ne de Suudi Arabistan'la, ne de onların kendi iç politikalarıyla ilgili, hatta ne de İran'la ilgili. Sadece Yemen demeyelim, Orta Doğu'da şu anda yaşananların hiçbir aslında Orta Doğu'nun kendi dinamikleriyle ilgili değil. Yemen'de ne oluyor ne bitiyor anlamak için bence herhalde öncelikle Büyük Orta Doğu Projesi'nin ne olduğunu ya da nerelere gittiğini düşünmek lazım. Çünkü birden ortadan kayboldu. Dediler ki artık tozlu raflara kaldırıldı. Orta Doğu Projesi yok. Büyük Orta Doğu Projesi. Onun yerine birkaç yıl sonra hemen Arap Baharı diye bir şey çıktı. Şimdi bunları bir bütün olarak ele alırsak Orta Doğu'nun yeniden dizayn edildiğini görmekteyiz. Zaten bunu çok yıllar önce Condoleezza Rice Dışişleri Bakanı sıfatıyla bir Orta Doğu turu sırasında söylemişti. Yani bu sınırların yeniden çizilmesi gerektiğini hemen her fırsatta Amerika vurguladı. Özellikle Bush yönetim bu konuda oldukça hevesliydi. Şimdi bugün yaşananlara baktığımız zaman biraz önce siz de bahsettiniz bir acil müdahale gücü ya da Arap ordusu. Yani ben bunu şöyle yorumluyorum. Batı için ölmeye hazır yeni bir ordu. Yani ancak bu şekilde bunu belki tanımlayabiliriz. İşte Amerika Birleşik Devletleri için, İngiltere için Orta Doğu'da canını vermeye hazır yeni bir ordu kuruldu. Çünkü bu Arap Birliği'nin ordusu burada Arap halkının çıkarlarını koruyacak gibi pek durmuyor. Yine Batı'nın en azından Batı'nın direktifleri doğrultusunda, politikaları doğrultusunda hareket edecek. En basit örneğini vereyim. Bakın Arap ordusu kuruldu. Şu anda bir Arap toprağı işgal altında. Neresi? Filistin. Şimdi bunu ben söylemiyorum. Bunu yıllardan beri Araplar söylüyor. Arap milliyetçiliğinin de en temel argümanı. Bir Arap toprağı, İslam toprağı, Filistin bugün İsrail tarafından işgal altında. Şimdi Arap Birliği'nin en önemli, birincil öncelikli gündem maddesi ne olmalı? Kendi birliğinin topraklarının bir parçası işgal altındayken o halde bu Arap ordusu ilk önce İsrail'le mücadele etmesi lazım. Böyle bir durum var mı? Hayır yok. Büyük ihtimal Arap Baharı'ndan sonra oluşturulmaya çalışılacak rejimlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği doğrultusunda gelecek yönetimleri koruyacak bir iç ordu gibi bir ordu olacak. Bu yani şunu düşünelim. Yemen bir fırsat sundu ve bunu kurdular. Yemen'lik denemeyi yaptılar. Tepkilere bakıldı. Arap dünyasından, dünyadan tepkilere bakıldı. Suudi Arabistan finansmanı sağlıyor. Mısır bu işin taktik, stratejik, askeri boyutunu sağlıyor. Körfez ülkeleri yine aynı şekilde birleştir. Daha önce bunu İran-Irak savaşında denemesi yapıldı. Sonra Irak-Körfez savaşında denemesini yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Bugün anladığımız kadarıyla bir nihayete gelmiş durumda. Yani buradan tabii şunu söylemek lazım. Bu Yemen'le oluşmuş bir ordu değil. Bu çok öncelerinden hatta Soğuk Savaş döneminin başlangıcı 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardına kadar bir Orta Doğu komutanlığı fikrinden İngilizlerin. Ta oradan ele alırsak bu çok öncelerinden beri düşünülen bir yapıydı ve bugün bunu Arap Birliği çatısı altında yaptılar. Şimdi NATO'nun yükünü hafifletecek. Muhtemelen NATO ile de paralel çalışacak bir şey bu yapı. Dolayısıyla artık bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri Irak'a veya herhangi bir Orta Doğu ülkesine asker göndermek gibi bir yükümlülük altına girmeyecek. Doğrudan düğmeye bastığı zaman Arap Birliği'nin bu ordusu bu işi görecek. Şu anda tabii gelen haberler Mısır'a yeniden askeri yardımın da başladığı yönünde. Hepsi üst üste oturttuğunuz zaman Yemen bu işin bahanesi olduğu gibi görünüyor. Ve şu anda tabii daha ilginç bir noktada Suudi Arabistan'a çok önemli misyonlar burada görevler biçildi. Suudi Arabistan öncü. Hemen onun yanında Mısır, Suudi Arabistan el ele. Ama ben biraz önce söylediğim bir şey var. Bu işte gerçekten samimi iseler o zaman bir Arap toprağı işgal altında İsrail'e karşı tepkilerini de görmek lazım. Hem askeri hem siyasi. Dolayısıyla tabii bu mümkün değil. Şu konjonktür açısından İsrail'e karşı bir tepki gösterebilecek durumda değiller. Hem de aynı zamanda Şii Hilali ya da kontrol altına alınmaya çalışılan İran'a karşı da Irak'a karşı da bir gözdağı yani Şii rejimlere karşı bir gözdağı mekanizması da oluşturdular. Bakın Yemen'le İran bir şekilde gözdağı verildi. Kontrol altına alındı ve nükleer müzakerelerde masaya oturtuldu. İran her ne kadar itiraz etse de anlaşacak gibi gözüküyor. İşte 10 yıl nükleer programını durdur, şöyle yap, böyle yap. İran'ın daha önceki dönemde kabul edemeyecek kimi argümanlar. Bugün İran da hevesli bu işe. İsrail karşı çıkıyor gibi görünüyor. Peki İran'a neden böyle bir baskı var? Çok basit. Yani Rusya, Çin, İran'ın oluşturduğu bir Avrasya bloğu vardı. Rusya'yı batıda ambargolarla yordular. Enerji fiyatlarıyla oynayarak Rusya'yı, İran'ı ekonomik açıdan yordular. İran'ı bu nükleer anlaşmayla bir şekilde Rusya'nın yanından çekip batı kucağına açıyor. Yaptırımları kaldıracağız vaadiyle. O bloğu parçalamaya çalışıyor. Öbür taraftan da Çin'e ne vaat ettiler? Çin'e de düşük enerji maliyeti. Bakın petrol fiyatları oldukça aşağı seviyelerde gidiyor. Evet Rusya kaybediyor ama bir taraftan da Çin Halk Cumhuriyeti kazanıyor. Gizli maliyetleri çünkü düşüyor. Dolayısıyla aslında en başından beri Ukrayna meselesiyle başlayan zincirleme olaylarda bir nevi daha önce de söylediğimiz gibi yeniden inşa edilmekte olan küresel düzendeki yapı taşlarının bir kısmını ya da blokların bir kısmını ortadan kaldırmaya yönelik ya da şöyle söyleyeyim parçalamaya yönelik bir takım hareketler de var bunun içerisinde. Yani Rusya'yı bir şekilde yalnızlaştırma. Yani bugün İran bu nükleer anlaşma istediği gibi bir sonuç sağlarsa, İran'ın zaten genetiğinde Batı'yla bir arada hareket etmek var öteden beri. Bir zamanlar en iyi müttefik Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Yarın neden olmasın? Dolayısıyla çünkü Orta Doğu'da bakalım Amerika İran'a neler vaat edecek. Bir tarafta bir Arap Birliği ordusu da İran'ın ulusal güvenliğine karşı önemli tehdit. Sadece İran için değil, İsrail için de. Gün gelirse ve bir gün gelir Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran ya da İran veya İsrail Arap Birliği ordusu için masaya oturur, yeni bir askeri işbirliği yaparsa, yani yeni bir barış döneminden bahsediyorum, bundan da hiç şaşırmayalım. Dolayısıyla bu tamamen Orta Doğu'nun dinamikleriyle, daha doğrusu Orta Doğu'nun iç değil de dış dinamikleriyle yakından ilgili ve Orta Doğu'nun yeniden kurgulanmasında yaşanan bir süreç. Çok da tesadüf veya sürpriz olan bir gelişme değil. Bence bunların hepsi daha önceden kontrollü bir şekilde hazırlanmış bir planın eseriydi. Çünkü bugüne kadar Husilere Yemen'de göz yumuldu. Yani neden bu noktaya gelene kadar hiçbir destek verilmedi de mevcut hükümete, Husile iktidara gelmesini, yönetimi devirmesi beklendi. Tıpkı IŞİD'de olduğu gibi. IŞİD belli yerleri aldıktan sonra bir tepki başladı ki kanaatimce bu tepki hala yeterli değil. Daha da bekleniyor ama ne bekleniyor onu biz bilmiyoruz tabii. Bekleniyor ve Mısır'ın oyuna dönmesi, Suriye ile yeniden masaya oturacağız denmesi, bir şekilde buradaki ülkeleri iç krizlerle yorduktan sonra, Arap Baharı adı verilen tırnak içerisinde, bu krizlerle yorduktan sonra buradaki sert yönetimler Batı'nın, Washington'ın istediği yönde hareket etme haline, hareket edebilme haline getirildiler. Tabi burada onlara siyasi veya ekonomik veya askeri destek verebilecek kimi ülkeler, İran, Rusya, Çin gibi ülkelerde farklı şekillerde şu anda meşgul ediliyorlar, yoruluyorlar. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Ancak burada biraz önce de söylediğim gibi oradan başladık. Arap ordusu, Arap Birliği ordusu, yani Arap Birliği'nin geçmiş performansına baktığımız zaman geçmiş yıllara, İsrail olsun, diğer sorunlarla olsun, verdiği askeri mücadele olsun, siyasi mücadele olsun, çok başarılı olamamıştır. Bu ordunun da bu yönde bir başarısı olur mu? Bekleyip göreceğiz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan müdahalesi veya desteği olacaksa arkasında muhtemelen olur. Eğer böyle bir ordu Bush anlattığım senaryo üzerinde kuruluyorsa, o zaman bunun ikinci aşamasını da Orta Asya'da bekleyin derim. Yani bir yeni aşamada Orta Asya'da bir acil müdahale gücü, ki çok zaman tartışıldı bu, özellikle Kırgızistan'da yaşanan, 2010'daki yaşanan olaylardan sonra, daha sonrasında çıkan olaylar, halka ayaklanması da, hep bunlar tartışıldı. Bir acil müdahale gücü, hep Rusya ön ayak olmuştu ama bu sefer Amerika belki de oradaki yönetimlerle, devletlerle bir Orta Asya ordusu da kurabilir. Çünkü buradan bunu başarırsa Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci hedefi o. Zira Amerika Birleşik Devletleri küresel hakimiyetteki pozisyonunu kaybetmek istemiyor ve bölgeleri de kendisiyle işbirliği yapan değil, kendisinin politikaları doğrultusunda hareket eden ve kontrol edebildiği yönetimler şeklinde tercih ediyor. Ve bu yönde de hareket ediyor ve edecek gibi de gözüküyor.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Barış Adıbelli hocamız idi. Yemen ve oluşturulan barış gücünün arka planını konuşmaya çalıştık zamanımız el verdiği süre içerisinde. Çok teşekkür ediyorum Barış Hocam katılımınız için.
Rica ederim efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, programımızın 3. ve son bölümüne geldik. Bu bölümde size Avrupa Konseyi'nin geçen yıl Kiev'de gerçekleşen hükümet karşı meydan protestolarına ilişkin raporunun özetini aktaracağız ve bu rapora ilişkin iki görüşü iletmeye çalışacağız. Rapor 90 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı meydan olaylarıyla ilgili soruşturmaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin normlarını karşılamadığı tespitini yapıyor. Ukrayna'daki protestolarda ölümlere ilişkin soruşturma yapılmasına yönelik samimi bir çaba bile olmadığı vurgulanıyor. 22 Şubat 2014'ten itibaren başlatılan soruşturmaların da bağımsızlıktan uzak ve etkisiz olduğu belirtiliyor. Rusya bu rapor için malumun ilamı dedi. Avrupa Konseyi'nin meydan protestolarına ilişkin raporunu uzmanlar Radyo Sputnik'e değerlendirdi. Moskova Devlet Üniversitesi'nden siyaset bilimci Sergey Chernyakhovsky rapordaki tespitler için şunları söyledi.
Rapor, Ukrayna'daki tabloyu objektif şekilde görmemizi sağlayacak süreci başlatabilir. Ancak rapordaki sonuçlar şimdilik malumun ilanı anlamına geliyor. Bunun için bir sene boyunca soruşturmayı incelemek gerekmiyordu. Herkes için malum olan bir konuyu uzun süre incelemek, Avrupa'daki hukuk sisteminin özelliği. Her şeye rağmen Avrupa'nın inkar edilemeyecek bazı hususları kabul etmeye başlaması elbette memnuniyet verici.
Donetskli siyaset bilimci Vladimir Kornilov ise Avrupa'nın meydanda ateş açanları bildiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı.
Maydan olaylarında 100'e yakın kişinin öldüğünü biliyoruz. Ukrayna yönetiminin suçluları tespit etmesi ve cezalandırması gerekiyor. Ancak bu konuda adım atılmadı ve Kiev'deki mevcut yönetim görevde olduğu sürece atılmayacak. Bu nedenle de herkes ateşin ilk olarak kimler tarafından açıldığını ve sorumluluğun kime ait olduğunu çok iyi anlıyor. Raporda Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın soruşturmayı engellediğinin ifade edilmesi birçok şeyi anlatıyor. Kiev'deki ekip gerçeklerin ortaya çıkmaması için her türlü yola başvuracak.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.